Ayrım 19.
Temel amaç, anlam ve değerleri belirten kişisel ifade. Etkili insan olabilmek için kişinin kendi ilke ve değerlerini davranışında canlı tutması gerektiğini geçen buluşmamızda belirtmiştim. Bu söylenmesi kolay, ne var ki yapması oldukça irade kuvveti isteyen bir iştir. Etkili yaşam kurmak isteyen bilinçli kişi, kendi ilke ve değerlerini yaşamı boyunca gerçekleştirmek istediği amaçlarını yazılı olarak ifade ederse isabetli bir iş yapmış olur. Eğer birey inandığı temel değerleri kendi kişisel yaşam felsefesine açık seçik ifade etmek isterse, kişisel temel amaç, anlam ve değerleri belirten bir ifade üzerinde çalışabilir. Çevrede tavla oynayanların konuşmaları, birbirine laf atan dolmuş şoförlerinin gülüşmeleri duyuluyordu. Yakup Bey'in anlatmaya çalıştığı konunun bu ortama hiç de uygun olmadığını düşündüm. Düşüncemi söylediğim zaman Yakup Bey, "Bu insanlardan herhangi birini buraya getirseniz ve şimdi konuştuğumuz konuyu kendine anlatsanız, neden bahsettiğinizi anlamakta çok zorluk çekecektir. Bu insanlar ne zeka bakımından geridirler ne de yaşama ilgisizdirler. Senin ve benim gibi insanlarla burada gördüğün tipler arasındaki en büyük fark, aile ve toplum tarafından kalıplanmış olmanın farkında olma yönündendir. Bu insanların kendilerine özgü bir dünyaları vardır ve bu dünyanın dışındaki hiçbir şey ilgilerini çekmez. Biri gelse ve size ne yaptığınızı sorsa, kişisel temel amaç, anlam ve değerlerimi belirten bir ifade üzerinde çalışıyorum derseniz, büyük olasılıkla yüzünüze bir süre bakacak, sonra çekip gidecektir. Belki de başkasına şu köşedeki adam manyak manyak laflar ediyor diye sizi tanıtacaktır. Ama şunu da unutma, bu dolmuş şoförleri kişisel temel amaç, anlam ve değerleri belirten bir ifadesi olan insanlarla birlikte çalışmaktan, böyle bir insanın liderliği altında organizasyon kurmaktan memnun olacaklardır. Nedenini bilmeseler dahi böyle bir insanın güvenilir ve iş becerir olduğunu görecek ve onu takdir etmekte gecikmeyeceklerdir. Şimdi Yakup Bey'in yansıttığı dünya ile buradaki insanların temsil ettiği dünyanın birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu daha iyi görüyordum. Bu iki dünyayı aynı zamanda yaşamanın kendine özgü bir heyecanı vardı. Yakup Bey'i buraya getiren belki de bu duyguydu. Çevresini biraz seyrettikten ve ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra Yakup Bey konuşmasına devam etti. Kişisel temel amaç, anlam ve değerleri belirten ifade üzerinde çalışmaya başlayan kişi, kendi yaşamını yöneten, ona anlam veren temel değerleri açıklığa kavuşturmaya başlar. Gelişmiş insanın yaşam felsefesi belirli kalıplara göre değil, kendine özgü olacağından o kişinin özelliklerini yansıtacaktır. Kişisel yaşam felsefesini bir ulusun anayasasına benzetebiliriz. Temel değerler yazılıdır ve kolay kolay değişmez. Evrensel doğru temel ilkeler üzerine kurulmuş anayasa, ulusa bunalımlı durumlarda yön verir. Evrensel doğru ilkeler üzerine kurulmuş bir kişisel yaşam felsefesi de, kişiye günlük yaşayışın karmaşası içinde yol gösterir. Bütün değişimlerin altında yatan ve değişmeyen temel değer, yaşama bütünlük ve devamlılık getirir ve kişinin özünü oluşturur. Yaşam felsefesi, başka adıyla kişisel anayasa, sağlam bir temel oluşturacağından değişen çevre ve olaylar insanı şaşırtmaz. Daha önce sözünü ettiğimiz logoterapinin kurucusu Viktor E. Frankl, anlam boşluğunun psikolojik yönden yıpratıcı olduğunu, yaşamı anlamlı olan kişilerin her türlü dış tehlike ve zorluklarda yaşamlarını sürdürebildiklerini söylemiştir ve kendi hayatı buna kanıttır. Şimdiye kadar söylediklerimizi daha somutlaştırmak için yaşam merkezleri olarak adlandırılan bir kavramdan söz etmek istiyorum diyerek yeni bir kavrama yöneldiğini belirtti. Bir süre sustu, ıhlamurun tazelenmesini bekledi ve konuşmasına devam etti. Yaşama anlam veren kişisel merkezler. Kalıplanmış ve gelişmiş insan paradigmalarının birbirlerinden farklı olduklarını daha önceki konuşmalarımızda belirtmiştik. Gelişmiş insan paradigması doğal ilkeleri yaşamın merkezine koyar. Öte yandan kalıplaşmış insan paradigması, yetişme çevresinde kendine empoze edilmiş belirli türden kalıpları yaşamın merkezi olarak alır. Kişinin merkezi sözünden kastımız, bireyin duygu, düşünce ve davranışını en çok etkileyen, ona yön veren ana paradigma, algılama sistemi, dünyayı görürken kullandığı mercektir. Bu merkez, bireyin dünya görüşünün en temel değerlerinin bulunduğu yeri belirtir. Görüyorsunuz Timur Bey, aslında her kişinin kişisel temel amaç, anlam ve değerleri belirten bir ifadesi yoktur ama yine de onun davranışlarına yön veren bir merkezi vardır. Kalıplanmış insan bilinçsiz olarak yaşamını bu merkeze uydurur. Gelişmiş insan bu merkezi bilinçli olarak inceleyip izlediği ilkelerin doğruluğunu, değerlerinin geçerliliğini, kullandığı haritaların bu değer ve ilkeleri iyi temsil edip etmediğini denetleyebilir. Vicdanını bir pusula gibi kullanarak yeteneklerinin ne olduğunu ve hangi konularda hizmet edebileceğini keşfeder. Yine bu merkezde hayal gücünü kullanarak neleri başarmak istediğini düşünür ve onları gerçekleştirebilmek için kişisel anayasasını oluşturur. Yakup Bey soran gözlerle bana bakarak şunları söyledi. Kişilerin birbirinden farklı merkezlerini karşılaştırabilmek olanağı var mı? Hangi merkezin daha yararlı ya da kullanışlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu tür sorulara cevap verebilmek için elimizde bazı ölçütlerin olması gerekir. Şimdi sözünü edeceğim dört boyut insan merkezlerini değerlendirmede ölçüt olarak kullanılabilir. Benim dikkatle dinlemeye ve not almaya hazır olduğumu görerek konuşmasına devam etti. Dört boyut. Kişinin kullandığı yaşam merkezleri onu dört önemli yaşam boyutunda güçlü ya da güçsüz kılar. Değişik yaşam merkezlerini tartışmadan önce bu dört boyutu tanımakta yarar var. 1. Emniyet boyutu, bireyin kendi gözündeki değerini, özdeşimini, duygusal temelini, kişi olarak kuvvetli ya da kuvvetsiz oluşunu özetleyen bir boyuttur. 2. Rehberlik boyutu, yaşamın hangi yöne gittiğini gösterir. Bu boyut, bireyin yaşam haritası üzerinde değer ve ilkeleri pusula gibi kullanarak olan bitenleri yorumlamaya ve ona yol göstermeye yarar. 3. Bilgelik boyutu, bireyin yaşama bakış tarzını, denge duygusunu, yaşamındaki birçok parçanın birbiriyle nasıl ilişki içine girerek bir bütün oluşturduğunu gösterir. Bilgi, anlayış, karar verme, yaşamdaki her şeyi ilişki içine geçirerek bütüne ulaşma bilgelik sayesinde mümkündür. 4. Güç boyutu, kişinin davranabilme, iş yapabilme, kuvvet ve potansiyelini gösterir. Güç sayesinde kişi daha önce sözünü ettiğimiz birinci zihinsel realiteden davranışa, yani ikinci realiteye geçer. Seçimlerini yaptıktan sonra verdiği kararları uygulayacak kuvveti birey burada bulur. Eski kötü paradigmaları daha etkili yeni paradigmalarla değiştirebilme gücünü de bu boyut ifade eder. Bu dört boyut birbiriyle ilişkilidir ve birbirlerini etkilerler. Emniyet ve rehberlik bilgeliğe götürür. Bilgelik gücü yöneltir ve destekler. Bu dört boyut bir arada sağlıklı bir biçimde kişinin yaşamını yöneltmeye başlayınca etkili, dengeli karakter ve bütünleşmiş bir insan ortaya çıkar. Her bir boyut var ve yok biçiminde iki kategoride düşünülmemelidir. Boyutlar değişik etkinlikler gösterebilir. Daha önce sözü edilen olgunluk boyutunda olduğu gibi bu dört boyut üzerinde de en zayıftan en kuvvetliye giden basamaklardan oluşan bir ölçek düşünülebilir. Böyle bir ölçek üzerinde düşünüldüğü zaman emniyet kendine hiç güveni olmayan bir uç basamaktan kendine tam güvenli, kaya gibi sağlam basamağına kadar uzanabilir. Rehberlik tamamıyla dışarıdan rehberliğini alan bir uçtan, bütün rehberliğini iç değer ve ilkelerden alan uca, bilgelik hiçbir şeyin anlam ifade etmediği her şeyin bölük pörçük olduğu uçtan, her şeyin anlam ifade ettiği ve bütünleştiği ve güç boyutu da herkesin kuklası olan ve kendi istediği hiçbir şeyi yapamayan durgun bir kişi olma ucundan oldukça girişimci, kendi değer ve ilkeleri çerçevesinde bir yaşam kurma yönünde tam çalışabilen uca kadar uzanabilir. kişinin yaşam merkezleri onun bu boyutlar üzerinde nerede olduğunu, boyutlar arası ahenk, denge ve bütünleşmeyi nasıl gerçekleştirdiğini belirler. Timur Bey, şimdiye kadar söylediklerimizin hepsi hazırlık mahiyetindeydi. Şimdi bugünün esas konusu olan yaşama anlam veren merkezleri ele almaya hazırız dedi ve zevkle ıhlamurunu yudumlayarak konuşmasına devam etti. Değişik yaşam merkezleri. İster farkına varsın ister varmasın herkesin yaşam merkezleri vardır. Çoğu insan kendi yaşamına yön veren merkezin bilincinde değildir. Ne var ki kişi ister bilincinde olsun ister olmasın, yaşam merkezi kişinin duygu, düşünce ve davranışını yukarıda belirttiğimiz dört boyut üzerinde belirlemeye devam eder. Şimdi insanların kendilerine seçebilecekleri yaşam merkezlerinden bazılarını gözden geçirelim. Para merkezli birey. Para ve ekonomik güvence diğer birçok güvencenin altında yattığından birçok kişi para merkezli olmaya yönelir. İçinde yaşadığı toplum ve kültür paraya çok önem veren bir sosyal çevre yaratıyorsa, bireyin ekonomik güvence duygusu daha duyarlı hale gelir ve sürekli bu yöne kafa yormaya başlar. Yukarıda sözünü ettiğimiz emniyet, rehberlik, bilgelik ve güç boyutları para merkezli kişide kendini şöyle gösterir. Kazandığı para miktarıyla birey kendi değerini denk tuttuğundan, kazancını etkileyen bütün olaylar doğrudan onun kendilik değerini etkiler. Böylece bütün enerjisini, gelirini garanti altına almaya yöneltir ve bu yönü sürekli birinci planda tutar. Oysa bireyin kazancının miktarı bir dereceye kadar ona emniyet duygusu ve güç sağlasa dahi rehberlik ve bilgelik getirmeyecektir. Yaşamın kriz anlarında para sahibi kişi eğer bilgelik ve rehberlikten yoksunsa ne kadar aciz ve yüzeysel olduğunu ortaya koyar. Çocuklarını Luna Park'a götürmeye söz vermiş bir iş adamı düşünün. Son anda işten gelen telefon önemli bir iş fırsatı çıktığını ve hemen gelmesi gerektiğini kendisine haber vermiş olsun. İş adamının vereceği karar onun içinde bulunduğu özel duruma, hangi değerlerin yaşamında baskın olduğuna dayanacaktır. İş adamı birçok davranış seçeneğiyle karşı karşıyadır. Farz edelim ki söz konusu iş adamı son anda çıkan iş fırsatını kabul etmemiş olsun ve karısı kendisine "Gitseydin belki önemli bir iş olanağı kaybedersin" dediğinde, "İş imkanı her zaman çıkar ama çocuklarım her zaman çocuk olarak kalmayacaklar" demiş bulunsun. Böyle bir davranış gösteren babanın çocuklarına verdiği önemi kolaylıkla görebiliriz. Bu iş adamı varlıklı biri olabilir, ne var ki para merkezli diyemeyiz. Dost ya da düşman merkezli birey. Özellikle buluğ çağındaki gençler belirli bir devrede arkadaş grubunun tam etkisi altına girerler ve sözünü ettiğimiz dört boyut tamamıyla arkadaş grubunca belirlenmeye başlar. Arkadaş grubu değiştikçe yeni arkadaş grubunun kendine özgü dinamiği kişiye güven ve huzurun değil, güvensizlik ve güçsüzlüğün kaynağı olur. Bazı kişiler tek bir insan seçerler ve o kişi onların hakiki dostu olur. Bu dostun söyledikleri, yaptıkları onlar için çok önem kazanır. Dostluk ilişkisi de yaşamın merkezi olmamalıdır. Çünkü dostluk da dış yaşamdaki her şey gibi zamanla değişik koşullarda isteyerek ya da istemeyerek değişebilir. Dostluğu merkez almış kişinin ilişkisinde meydana gelen değişiklikler onu çok sarsar. Güç, bilgelik, rehberlik ve güven boyutlarının hepsinde zayıf duruma düşer. Bazı insanlar dost merkezli olduğu gibi bazı insanlar da bilerek ya da bilmeyerek düşman merkezli olurlar. Özellikle çatışma içinde olan kişiler arasında oldukça sık rastlanan bir durumdur bu. Düşmanın yaptığı, söylediği, başarısı ya da başarısızlığı bu tür kişilerin yaşamının merkezi olur. Girişimci tutum yerine sürekli tepkici bir tutum gösterirler. Böylece ne güven ne de güç sahibi olurlar, bilgelik ve rehberlik bulamazlar. Olumsuz, karşıt bağımlılık içindedirler. Bu kişilerin duygusu diğer insanların göstereceği tepkiye bağlı olarak gelişir. En sık rastlanan örnek, ömürlerinin geri kalan kısmını eski eşlerinden nefret ederek geçiren çiftlerden verilebilir. Not almaktan kısa bir süre fırsat bularak çevreme bir göz atmak istedim. Acaba çevremde gördüğüm insanların ne merkezli olduğunu anlayabilir miyim diye kendi kendime soruyordum. Fakat Yakup Bey konuşmasına yeniden başladığından bu soruyu düşünmeme pek fırsat kalmadı. Eş merkezli birey. Evlilik en doyumlu, en mahrem, en sürekli, en gelişime götüren insan ilişkisi olabilir. Ama insan bütün yaşamını eşini merkez alarak yaşadığı zaman evlilik iyi işlemez. Eşini merkez alan kişi, eşinin duygularındaki değişmelerden, eşini etkileyen dış olaylardan, onun davranışlarından hemen etkilenir. Eşinden beklediğini bulamadığı zaman umut kırıklığına uğrar. Umut kırıklığına uğrayınca ona daha çok gereksinme duyar, daha duyarlı hale gelir. Daha duyarlı olan kişi daha çabuk alınır ve kırılır. Kendini alınma ve kırgınlık duygularından korumak için kızgınlık, istihza gibi değişik savunma mekanizmaları kullanmaya başlar. Her şey gittikçe yıkılmaya yüz tutar. Kendi merkezlerinde dayanacakları emniyet, rehberlik, bilgelik ve güç olmayınca kendilerini havada ve kaybolmuş hissederler. Bu benim için gerçekten yeni bir düşünceydi. Yakup Bey çevremde çok iyi bir insan, kocasının karısının gözünün içine bakar türünden övücü sözlerle tanıtılan bu tür eş merkezli insanların eleştirisini yapıyordu. Farkında olmadan dayandığım kalıplardan biri daha yıkılmıştı. Yakup Bey konuşmasına devam ediyordu. Aile merkezli birey. Aile şöhreti, çocukların iyi davranışı, aile geleneği gibi kaynaklara dayanan kişiler, dış değişiklikler aileyi etkileyince paramparça olurlar. Ailenin şöhretini düşünenler, çocuklarını bu şöhreti koruyacak şekilde yetiştirmeye yönelirler, çocukların gerçek mutluluğu ve gelişimini ön plana alamazlar. Çocukları tarafından sürekli sevilmek ve beğenilmek isteyen ana baba, onların gelişimi için gerekli olan ne var ki çocuklara zahmet verici ve onları uğraştıran yaşantıları onlara sağlayamaz. Çocukların davranışlarını sürekli denetleyip anlık duygu ve isteklerle onlarla etkileşimde bulunan kişiler, uzun vadeli temel ilke ve değerlerin yol gösterdiği etkileşimden uzak dururlar. Bu açıklama da bana yeniydi. Bir insanı övmek için ailesine çok düşkün bir kişidir, ailesi için her şeyi yapar sözü onun ne kadar meziyetli bir insan olduğunu göstermeye yeterdi. Düşündüğümü Yakup Bey'e söyledim. Yakup Bey, evet biliyorum, bizim geleneksel kültürümüzde en kuvvetli kalıplardan birini temsil ediyor aile yaşamı dedi. Ve sözlerine devam etti. Timur Bey, şimdi elimizde 4 ölçüt var. 1 emniyet, 2 rehberlik, 3 bilgelik ve 4 güç. Merkezleri artık eski gelenekler çerçevesinde değil, bu boyutlar çerçevesinde değerlendirme olanağımız var. Biraz önce söylediğim gibi aile şöhretine düşkün kişi, ailenin başkaları tarafından nasıl görüleceğine daha çok ağırlık vereceğinden sürekli şöhreti koruma tutumu içinde olacak. Aile üyelerinin kendilerine özgü biçimde gelişmesi ikinci plana düşecektir. Aile üyelerinin takdirini kazanmayı birinci plana alan kişi, yine kendi olmayı, kendi hakikatini bulmayı değil, başkasını etkilemeyi birinci plana alacaktır. Bütün bu yaklaşımlar bireye ne emniyet, rehberlik ve bilgelik ne de gerçek anlamıyla güç kazandırır. Ama Yakup Bey, eğer insan kendi aile üyelerine önem vermezse, kendine böylesine yakın insanlara önem vermeyi öğrenemezse, o zaman başkalarına verdiği önemin herhangi bir anlamı olabilir mi diye sordum. Yakup Bey bir an durakladı, düşündü ve Timur Bey, verilen örnekte aile üyelerine gerçekte önem veriliyor mu, yoksa aile üyeleri başkalarının gözünde büyütülmek için mi kullanılıyor? Aile üyesine gerçekten önem veren kişinin, aile üyesinin gelişmesini, güçlenmesini, mutlu olmasını birinci plana alması gerekmez mi? İsterseniz merkezler konusunu tümüyle gözden geçirdikten sonra bu sorunuza geri dönelim. Açıklamam gereken bazı kavramlardan sonra dile getirdiğiniz sorunu gereğiyle ele alabiliriz, dedi. Kağıt kalemi hazırladım, dinlemeye ve not almaya hazırdım. Yakup Bey konuşmasına devam etti. İş merkezli birey. İşlerini merkez alan kişiler yaşamın bütün anlamını yaptıkları işte ararlar. Bu nedenle öncelik işlerine kaymıştır. Bütün kişilik özdeşimleri ve kendilik değerleri işlerine dayandığından işleriyle ilgili herhangi bir aksaklık onları temelden sarsar. Güç, emniyet, bilgelik ve rehberlik sadece işe dayandığından son derece sınırlı kalır. Yaşamın diğer yönlerinde emniyet, rehberlik, güç ve bilgelik boyutlarından yararlanamazlar. Mal, mülk, şöhret ve mevki merkez alan birey. Bazı insanlar mal ve mülke, diğerleri ise şöhret ve itibara düşkündürler ve bunları yaşamlarının merkezi yaparlar. Gerek mal ve mülk, gerekse şöhret ve itibar, ekonomik ve toplumsal koşullara göre değişebilen yönlerdir ve bunları merkez almak, kişiye rehberlik ve bilgelik getirmez. Getirdiği güven ve güç ise geçici ve yüzeyseldir, kişiden kaynaklanmaz. Bu kişiler kendilerinden daha fakir olanların yanında kendilerini güçlü, güvenli ve önemli görürler. Kendilerinden daha şöhretli ya da zengin kişilerin yanında ise mutsuzdurlar ve benlik değerlerini kaybederler, aşağılık duygusuna kapılırlar. Böylece çevreye göre değişen bir benlik değeri içinde olurlar. Zor koşullar altında dahi değişmeyecek, sığınacakları bir benlik değerleri yoktur. Mal ve mülk merkezli kişiler, mal ve mülklerini, şöhret ve itibar merkezli kişiler ise itibarlarını kaybedince intihar edebilirler. Zevk merkezli bireyler. Çağımız duyu organları aracılığıyla zevk almayı birinci plana çıkardığından birçok kimse zevk almayı yaşamlarının merkezi yapmıştır. Televizyon, basın, tiyatro ve kitaplar bu yönde sürekli telkinlerde bulunmakta, zevk almanın yaşamın en önemli yönü olduğu anlayışını yaymaktadır. Başkaları zevk alıyor, sen ne yapıyorsun mesajı sürekli ortada dolaşıyor. Zevk almayı yaşamlarının merkezi yapan kişilerin iç dünyalarının zenginliği ya da fakirliği, insan ilişkilerinin doyumlu olup olmadığı, etkili bir yaşamlarının olup olmadığı pek söz konusu edilmediğinden bu yöne pek dikkat edilmemektedir. Yaşamlarını zevk alma üzerine kuran kişiler zevk aldıkları şeylerden bir süre sonra bıkarak yeni zevk alınacak faaliyetler ararlar. Her bir aşamanın diğerinden daha büyük ve daha yüksek olması gerekir. Ne var ki bir süre sonra bundan da bıkar ve daha yeni bir aşamada zevk arama peşine düşerler. Böyle bir süreç içinde olan kişilerin ne güven duygusu, ne benlik değeri, ne bilgeliği ve ne de güç ve kudreti yerindedir. Bu dört boyuttaki güçleri de oldukça düşük derecelerde olacağından bir arayış ve kaybolmuşluk duygusu yaşamlarını kapsar. Hep eğlence peşinde koşan kişi yeteneklerini ve kapasitesini ortaya çıkaracak, eğitecek bir faaliyet içine giremeyeceğinden zihnen ve bedenen gelişmesi durur ve kalıplaşır. Kişinin gönlünde bir boşluk vardır. Ne var ki çoğu kimsenin bu boşluğun bilincine varacak zihinsel uyanıklığı yoktur.